Bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi'nce seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Daisy sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin yararlanması dışında kullanımı yasaktır.
Son Yeniçeri Reha Çamuroğlu Doğan Kitapçılık 6. Baskı Eylül 2003 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 1 Temmuz 2005. Okuyan Müberra 56oğlu. İşte dedim baba erenler, senin cumhur devleti iş başında. Bak ahali nasıl da güzel güzel birbirini idare eder. Ters ters baktı. Lafıma alındığı besbelliydi. Hiç pervam yok artık. İsterse alınsın. Bu mu cumhur dedi. Bu cumhur falan değil, düpedüz rezalet. Damarına iyice basacaktım. Kararlıydım. Bildiğin başka bir cumhur var mıdır baba erenler dedim. De bana nerededir? Gidip onu getireyim. Kızgın kızgın baktı. Sustu. Sonra kendini bıraktı. Oturduğumuz sedirde kaykıldı. Yahu Arif Ağa dedi. Söyle şu neferden birilerine de bize birer çubuk yakıp getirsinler. Birer kahve de olsa makbule geçer hani. Sonra kahkahayla gülmeye başladı. Gülüyor, gözlerinden yaşlar gelip öksürmeye başlayana kadar gülüyor. Arada hırıltılı bir sesle Cumhur Devleti, Cumhur Devleti diyor. Yine kahkahaya boğuluyordu. Reha Çamuroğlu 1958'de İstanbul'da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi tarih bölümünü bitirdi. Çeşitli yayın organlarında yazarlık ve yöneticilik yapan Çamuroğlu, genel olarak zihniyet tarihi, özel olarak İslam heterodoksisi tarihi üzerine çalışıyor. Doğan Kitapçılık'ta Reha Çamuroğlu kitapları, İsmail, Değişen Koşullarda Alevilik, Tarih, Heterodoksi ve Babayiler, Dönüyordu, Sabah Rüzgarı ve Son Yeniçeri. Efendinin kaderi kölesinin alnında yazılıdır. Türk atasözü. Bu adamda beni kendisine bağlayan bir şey var. Tam 4 saat oldu karşısına oturalı. Hala oturuyorum. Aslında kalkmak istiyorum. Yok, belki kalkmak değil istediğim. Kaçmak istiyorum. Aniden kalkmak, dizlerimin üzerindeki peşkiri filan düzeltmeden, sofranın devrilip devrilmeyeceğine aldırış dahi etmeden, hızla kalkmak, koşarak kaçmak istiyorum. Sanki bunu biliyor. Avına yaklaşan bir kedi gibi davranıyor. Ürkütecek hiçbir şey yapmıyor. Hareketleri çok yavaş, son derece sakin. Bu sonu gelmeyen sabır sinirlerimi bozuyor. Sanki yaratılmışlara göre bir şey değil bu. Yaratılmış gibi durmuyor karşımda. Daha da sinir bozucu olan ise yaratmış gibi de durmaması. Hazreti İsa Efendimizin tasvirlerine baktığımda beni rahatlatan bir şey vardır. Bir tuhaf ruh hali yaratır bende. Yaratılmış olmadığı bellidir. Ayan beyan ortadadır. Ama yaratan benim der gözleri, öyle bakar. Öyle bakar ki kullarını müteşekkir eder. Biz aciz kullar, ne kadar şükran duysak az olduğunu hissederiz. Bu adam öyle de bakmıyor. Hey yüce Allah'ım, tam bir seyirci gibi bakıyor. Sanki her şeyi seyrediyor. Seyrediyor ve bu arada çok eğleniyor. Eğlencesini de içine akıtıyor. Bu eğlenceyi bir tek gözlerinde yakalayabilirsiniz. Ben de bu eğlenceyi paylaşmak istiyorum. Her seferinde beni bu dergaha ve bu adama çeken şey galiba budur. Sabah kalktığımda ne zaman içimde bir kasvet hissetsem, ayaklarım beni buraya getiriyor. Tepeden tırnağa temizlenip o küçük şişeciklerde satılan kokulardan sürünüp hazırlanıyorum. Heybeme tütün, şarap, ekmek ve tuz koyuyorum bu adama sunmak için. Her seferinde içimde sanki uzun ve geri dönüşsüz bir yolculuğa çıkıyormuşum hissi oluyor. Oysa yolum çok kısa. Ali Fakih'ten yürüyorum. İmrahor Camii'nin oraya dikiliyor, Yedi Kulehisarı kapısına yöneliyorum. 10 senedir bu güzel İstanbul'dayım. Bana bir ömür burada geçmiş gibi geliyor. Sokaklar hep tanıdık, insanlar hep tanıdık. Yedi Kule'ye doğru yürürken durmadan selam verip selam alıyorum. İbrikçilere, saraçlara, meyhanecilere, balıkçılara, simitçilere, Müslime, gayrimüslime selam verip ala ala yürüyorum. İçimden burası benim diye bağırmak geliyor. Evet, burası benim. Bu sokaklar, bu dükkanlar hepsi benim. Yedi Kule kapısına gelince muhafız yeniçerilere selam sarkıtıyorum. aynı derinlik ve içtenlikle selamımı alıyorlar. Yine de içimde bir ürperti oluyor. Ne zaman bu hisarın önünden geçsem, bu neferleri ve kullukçu başını ne kadar yakından tanıyor olsam da bu ürpertinin önünü alamıyorum. Şehrin duvarlarından çıkınca bir kez daha içim tuhaflaşıyor, koşmak istiyorum. Gözlerimin önünde alabildiğine bir düzlük ve yeşillik uzanıyor. Sağlı sollu bostanlar arasından ilerliyorum. İlerisi dümdüz çayırlık. Çayırlığın arkasından daha şimdiden harıl harıl çalışan derici esnafının seslerini ve mesleklerinin, Allah yardımcıları olsun, yaydığı ağır kokuyu duymaya başlıyorum. İşte bu esnaf ile benim aramda tam orta yerde kapım, dergahım, saadet kaynağım duruyor. İki katlı büyüyecek ahşap bir yapı bu. Kazlı Çeşme'nin biraz berisinde kalıyor. Erikli Baba Tekkesi, benim kapımın adı. Fırka-i Naciye'nin, Tarikat-ı Bektaşiye'nin Erikli Baba Tekkesi, benim saadet kaynağım. İşte şimdi oturduğum yer, bu tekkenin ikinci katındaki meydan odası. Karşısında garip duygularla oturduğum bu adam da tekkenin postnişini, meydanı birdem açık olan Ahmet Baba. Yaşadığım onca şeyden sonra hala merak sahibi olmamın yegane nedeni, gözümün nuru Ahmet Baba. Tam arkasında, duvarda benim yakından tanıdığım bir işaret var. Çifte vav. Bektaşiliğin en önemli işaretlerinden. Arap alfabesinin bir harfi olan vav'ın stilize kullanılışından doğar. Tanrı'ya ve 12 imama işarettir. Diyorlar, 10 yıldır hayatıma yön veren işaret bu. Anlamını yeni yeni öğreniyorum. Aramızda küçük, yuvarlak bir sofra duruyor. Ben efendimin tam karşısında oturuyorum. Efendimin iki dervişi de muhabbette bizimle oturuyor. Ne muhabbet ama! Uzun bir süredir yalnızca gözlerimiz konuşuyor. Sadece dem dolu piyaleleri. Küçük rakı kadehi. Kaldırırken nur olsun, aşk olsun sesleri duyuluyor. Dışarıdan biri sofraya yapılan hizmeti görse, beni önemli biri zannedebilir değilim. Bunu ben biliyorum. Biliyorum ama işin tuhafı ben fakir kulunuz dahi kendimi bu sofrada önemli ve değerli hissediyorum. Hak erenler beni bu zannımdan tezelden kurtarsın. Elbette bir şeyler konuştuk. Hep böyle oturmuyoruz. Hal hatır sorduk. Nazarım neşededir inşallah dedi Ahmet Baba. Eyvallah baba erenler dedim. O da başı ağamızda neşededir inşallah dedi. Eyvallah neşededir. Size aşkın yazlarını getirdim dedim. Güzel güzel gibi bir şeyler mırıldandı. Yine de dilimiz bir türlü çözülmedi. Belki de bizi lodos böyle yaptı. İki gündür sahile deliler gibi çarpıyor deniz. Derin, ekşi bir koku bırakıyor. Lodos balığı gibi, tüm ahali. Uyuşuk, sessiz, neşesiz. Evet, bugün babamdan beslenmemi engelleyen bu lodos olmalı. Ne de olsa o da bir insan. Onun da kalıbı var. Bu kalıp da lodostan etkilenir, uyuşur, bezer. Ama ya neden lodos değilse, ya bana deminden beri anlatıyor da ben almıyorsam, ya kabım dolmuşsa, yeni bade almıyorsa? Bugün nasibim bu kadardı. Çeşmeye vardım, suyu bu kadardı. Sol elimi sofraya, sağ elimi sol elimin üzerine koyarak babamdan müsaade istedim, kalktım. O da dervişler de kalktılar. Sağ omzunu, sol omzunu, sonra yine sağ omzunu ve göğsünü 3 kez öptüm. Elinin içine 3 küçük niyazda bulundum. Geri geri giderek meydandan çıktım. Bugün Hazreti İsa Efendimiz'den sonra 1780. sene, 2 Mayıs 1780, Erikli Baba Tekkesi'nin bahçesine çıkar çıkmaz içimde duyduğum sevinç büyük. Bugünün hissesi olmalıydı. Tekkeden her çıkışımda yaptığım gibi lodosun delicesine dövdüğü deniz kıyısına yöneldim. Çocuklar gibi seke seke yürüdüm. Bıraktım lodos bütün vücuduma çarpsın. Bıraktım ılık nefesi bütün varlığımı kaplasın. Yedi Kule Hisarı'nın altından Samatya Kapısı'na doğru çakıllar ve kayalar arasında bir yürüyüş tutturdum. Samatya Kapısı'nı arkanıza aldığınızda her iki tarafınızı saran gavur mahalleleri arasından yokuş yukarı dikildiğinizde Koca Mustafa Paşa'ya değil de hafif Yedi Kule'ye meylederseniz, kendinizi bir Müslüman mahallesi olan Ali Fakih Mahallesi'nde bulursunuz. Bu mahallenin hemen bitişiğinde Hacı Hamza Mahallesi bulunur ki bu da bir Müslüman mahallesidir. İşte iki mahallenin birleştiği sınırda geniş bir bahçe içinde iki katlı yeni bir ahşap konak yavrusu dikilmektedir. Fakir bu konakta yaşamaktadır. Konağın sahibi ise padişahımız efendimizin kapı kullarından Yeniçeri Ocağı'nın cemaat ortaklarının Yeniçeri taburlarına verilen at. Her birinin numaraları vardı ve kısaca bu numaralarla anılırlardı. 38.sinin oda başı. Tüm cemaat ortaklarının oda ketüdası, bıyığını balta kesmez ağaların en saygı değeri ketüda Arif Ağa'dır. Arif Ağa bu her iki mahalleye de Allah'ın bir lütfu olarak işte burada yaşamaktadır. Şimdi biliyorum, sen kimsin bir adam diyorsunuz, fakirin ne idüğünü soruyorsunuz, acele etmeyin, her şeyin sırası vardır ve vakti saatinde gelir. Bu Osmanlı memleketlerinde hiçbir şey aceleye gelmez, acele hayırsızlık getirir. Allah muhafaza etsin, Osmanlı memleketlerinde hayırsızlık pek bir şiddetli olur. Miço oğlu Petru'nun hikayesidir. Bu İstanbul'da pek az kişi adını duymuştur. Yeniçerilerden başka taifeden de gidip gören yoktur ama kuzeyde Moskov keferesi topraklarına sınır olan Besarabya denilir bir memleket vardır. Bu memlekette pek büyük, Dinyester adıyla maruf bir nehir, bunun hemen yakınlarında Rut adında bir ırmak ve bu ırmağın üzerinde de Belsi adında bir şehir bulunur. İşte bu Belsi şehrine yakın Vişlov adında küçük bir köy vardır ki bu köy fakirin yani eski adıyla Miço oğlu Petru'nun doğduğu köydür. Fakir Petru bu köyde 19 yaşına kadar hem balıkçılık hem de domuzculukla uğraşıp durdu. Bugün hayatına anlam veren şeylerden bir tekinin adını dahi duymamıştı. Ta ki yine 1 Mayıs ayında Voyvodamızdan gelen bir emirle Türk'e karşı yaya asker olana dek. Belsi'de bizim köyden 4 genç daha vardı, 3 gün talim ettiler. Fakir hayatımda tüfengi ilk kez orada gördüm. 3 gün bize bu tüfengin nasıl taşınacağını, nasıl nişan alınacağını ve nasıl doldurulup ateş edileceğini gösterdiler. Dediler ki, dinsiz Türklere karşı savaşta bunlar size çok lazım olacaktır. Böylece Çariçemiz 2. Katerina'nın ordusunun şerefli bir askeri olmuştum. Vişlov'dan çıkalı sadece 7 gün olmuştu. Zabitimiz bizi, toplam 12 kişiydik, Hotin Kalesi'ndeki Türklerin giriş çıkışlarını gözetlemeye memur etti. Kaleye batı yönünden bakan küçük bir tepenin yamacındaki koruluğa saklandık ve gözetlemeye başladık. Yorgun ve yara açtık, uyuduk. Nice sonradır bilmiyorum, tam boğazımda soğuk bir demirin teması ve o sırada anlamını çözemediğim gök gürültüsüne benzer bir sesin söyledikleriyle uyandım. Kıpranma gavurun dölü! Tepemde arkasından vuran ayın ışığında iyice korkunçlaşan beyaz keçe külahlı, inanılmaz bıyıklı, sanki demirden dökülmüş 35 yaşlarında bir Türk duruyordu. Boğazım beni yanıltmamıştı. Bu Türk'ün elindeki kılınç boğazıma bastırıyordu. Cesur bir Hristiyan genciydim. Aslında itiraf etmem gerekir ki bu cesaretin çoğu neyin ne olduğunu bilmemekten geliyormuş. Şimdi olsa ödüm patlardı. Ama o zamanlar cennetteki azizlerle buluşmak için çok aceleciydim. Kılınçtan kurtulup tüfengime uzanmak için aniden yana döndüm. Dönmemle birlikte başımın arkasında ağır bir darbe hissettim. Gözlerim sanki yerinden uğradı. Vücudum ruhumu az daha salıyordu. Gözlerimi açabildiğimde bir ahırdaydım. İki elim birbirine zincirliydi. Ellerimi birleştiren zincirlerden iki ayrı zincir çıkıyor, her biri bir ayak bileğimdeki prangayla buluşuyordu. Esirdim. Yine Yüce Tanrı'nın Mayıs aylarından birinde ve henüz 19 yaşında Hazreti İsa Efendimizin 1769 yılında benim kadar genç, 50 kadar Hristiyanla birlikte Hotin Kalesi'nin ahırlarından birinde bir domuz gibi mahpustum. Başımın arkasında dayanılmaz bir ağrı vardı. Üstüm başım kan kokuyordu. Sonra Vişlov'dan birlikte çıktığımız Nikolay'ı gördüm. Sürünmek ile zıplamak arası hareketlerle birbirimize ulaştık. Tepedeki 12 kişiden yalnızca ikimizin sağ kaldığını ondan öğrendim. Şanslıyız diyordu Nikola. Şanslı mıyız dedim ona. Çariçemiz 2. Katerina'nın orduları ise Hotin Kalesi'ni kuşatmış olduğundan içimizde hala bir kurtulma ümidi vardı. Bu durum Türkleri sinirli yapıyordu. İçeri getirdikleri her yemekten önce bir araba dayak yiyorduk. Hayatımdaki ilk Türkçe sözcükleri burada öğrendim. Kafir, deyus, geri dur, domuz, hınzır. Bu sözcükler ne gibi anlamlara geldiklerini açıklayan davranışlarla birlikte söylendiğinden öğrenmek kolay oluyordu. Her şeye alışmıştık. Giderek azalan yemeklere, her gün tekrarlanan itip kakmalara, kelime hazinemizi geliştiren küfürlere. Günler, haftalar derken aylar geçti. Artık hayatımın geri kalanını kaledeki bir ahırda tamamlayacağımı düşünmeye başlamıştım ki dışarıdan gelen sesler, sevinç çığlıkları ve güçlü Allah Allah haykırışlarının önemli bir değişikliğin habercisi olduğunu hissettim. Rus ordularının bizi kurtarmasını beklediğimiz için günleri titizlikle sayıyorduk. Tanrı'nın günlerinden 12 Ağustos 1769'du. Meğer Türkler o gün büyük Rus ordusunu bozguna uğratmış ve Ruslar geri çekilmişler. Artık kurtuluş ümidimiz kalmamıştı. Bir sonraki gün kendimi burada bulmadan önce gördüğüm son Türk'ün yüzünü bir kez daha gördüm. Eğer kabuslarımda gördüklerimi saymazsam. Sabah ezanı okunalı pek az bir süre geçmişti. Kapı önünden telaşlı sesler duymamızla kapının açılması ve içeriye tepeden tırnağa silahlı 6 yeniçerinin girmesi bir oldu. Üçerli iki sıra olarak kapının her iki yanına dizildiler ve gülünç denebilecek bir ciddiyet takındılar. Korkudan ölecek gibi olmasam ben bile gülebilirdim. Sonra tam 3 aydır kabuslarımın en korkuncu olan o yüz belirdi kapıda. Yüksek rütbeli bir subay olduğunu düşündüğüm bu adam ilk görüşüme kıyasla oldukça süslü ve temiz giyinmişti. Başındaki beyaz başlığın üzerine tüyler takmış, beline silahlığının üzerine geniş bir ipek kuşak sarmış, ayağına pırıl pırıl sarı çizmeler giymişti. Üzerinde son derece süslü bir kaftan vardı. Sol tarafından uzunca bir kılıç sarkıyor, kuşağına sokulmuş iki pişto ve bir hançer hemen dikkat çekiyordu. Delici bakışları sırayla biz zavallı esirlerin üzerinde dolaşmaya başladı. Bakışlarının üzerimizde dolaştığı o kısacık süre içinde aklımdan olabilecek tüm kötülükler geçmişti bile. Derken bakışları döndü dolaştı ve benim üzerimde sabitlendi. Gözünün ucuyla yeniçerilere beni işaret etti ve "Sarı!" dedi. İki yeniçeri neferi hemen koşup beni kollarımın altından yakaladılar ve adamın önüne dikiverdiler. Beni dikkatle süzdü. Kollarımı, bacaklarımı tuttu, sıktı, hafifçe saçlarımı çekti, dudaklarımı aralayıp dişlerime baktı. Sonra neferlere döndü ve "Götürün!" dedi. Yeniçeriler tarafından gayet iyi bildikleri belli olan bir yöne götürülürken, küçük abdestimin bacaklarımı ıslatarak boşaldığını hissediyorum. Her şeyi düşünmüştüm, olabilecek her şeyi, ama beni götürdükleri yeri asla düşünemezdim. Oysa en çok buna ihtiyacım vardı. Beni hamama götürdüler. İri yarı bir tellak beni dövmek ile sevmek arası el peşrevleriyle birkaç yıl yetecek kadar yıkadı. Temiz çamaşırlar giydirdiler. İçimde bir tuhaflık hissettim. Sanki artık Petru bir daha geri dönmeyecekmiş gibi. Hamamdan çıkınca neferler bu kez daha dostane bir tavırla bana yol gösterdiler. Kollarıma girip sürükleme faslının bittiğini ilk kez şimdi algılıyordum. Yine ilk kez bu yürüyüşte Türklerden biri bana yabancı olmayan bir dille hitap etmeye başladı. Rusça konuşuyordu. Uzun bir yolculuğa çıkacağımızı, benim Ketüda Arif Ağa'nın, bu o Yeniçeri subayı olmalıydı, kölesi olduğumu, Arif Ağa'nın beni korulukta yakaladığı gün İstanbul'da bir oğlunun doğmuş olduğunu haber aldığını, bunun bir işaret olduğunu, çünkü 3 kızı olmasına rağmen Allah'ın Arif Ağa'ya bugüne kadar bir erkek evlat bağışlamadığını, bunun için bana iyi davranacağını, yalnız zinhar yolda bir aptallık edip kaçmaya kalkışmamamı, bunun cezasının şiddetli olacağını söylüyordu. Bu kısa Rusça konuşmanın bana yükledikleri çok fazlaydı. Birkaç cümleyle ne çok şey öğrenmiştim. Birincisini yaşayacaktım. Aslında bunu tutsaklığım uzamaya başladığında ve bize düzenli yemek verildiğinde anlamaya başlamıştım. Ama insanlar fikir değiştirebilirlerdi. Hele Ruslar galip gelecek gibi olsalardı, kale duvarlarından boynumuzda bir iple sarkıtılmamız çok mümkündü. Bunun gibi pek çok olay dinlemiştik. İkincisi, adını bunca duyduğum beylerimizin, prenslerimizin bir gün yeniden bizim olacağını söyledikleri İstanbul'a götürülecek olduğumu öğrenmemdi. İstanbul bir masal şehriydi. Sisli Doruklar'daki Tsarigorod'tu ama ben oraya fatihlerden biri olarak gitmiyor, bir dinsizin kölesi olarak götürülüyordum. Üçüncü olarak bu Rusça cümlelerden öğrendiğim bu kabus gibi adamın, yani Ketüda Arif Ağa'nın oğlu olmadığı için üzülen, oğlunun doğumunu öğrendiğinde sevinen, bizim babalarımız gibi bir baba, bir insan olduğunu anlamamdı. İtiraf etmeliyim ki bu üçüncüsü beni öğrendiklerim arasında en çok etkileyen şey oldu. Bunun böyle olabileceğini hiç düşünmemiştim. İlk kez bir Türk benimle konuşmuştu. Bana bir şey emretmemiş, benimle konuşmuş, bana öğüt vermişti. Ben demişti, padişahımız efendimizin, bunu öğren, adı Mustafa'dır. Üçüncü Mustafa, kapısı kullarındanım. Adım Yusuf, Yusuf bin Mürsel. Yeniçeri Ocağı'nın 38. cemaat ortasının kıdemli neferiyim. Bunların ne demek olduğunu o zaman bilmiyordum. Sonra kolunu sıvadı ve pazısının hemen yanına kazınmış bir işareti gösterdi. İşte dedi, bu bizim ortamızın işaretidir. Bizim yoldaşlarımızı gösterir. Ölene kadar ne bu işaret buradan çıkar ne de biz ortamızdan. Yusuf benden birkaç yaş büyük olmalıydı. Bunu ancak gözlerinden anlayabiliyordum. Her hali, tavrı olgun erkekler gibiydi ama gözlerinde hala baktığı her şeye karşı bir merak vardı. Belki de bu merak onu benim gibi bir köleyle sohbete itiyordu. Oysa olgun erkeklerin gözlerinde merak olmazdı. Ketüda Arif Ağa dedi Yusuf, bizim ortamızın en çok sevilen zabitidir. Hatta biz onu ortamızın komutanı olan çorbacıdan bile daha çok sever sayarız. Bir an sustu, düşünceli ve biraz da mahcup bir edayla devam etti. Onun kulu olmak senin gibi bir kafir için bir şereftir. Bunu bil, buna göre davran. Ağamızı küçük düşürme. Bu ne demekti şimdi? Benim gibi zavallı bir esir, bir köle, koskoca bir ağayı nasıl küçük düşürebilirdi? Vahim bir durum olduğunu anladığım, en azından Yusuf'un ses tonundan, bu küçük düşürme nasıl bir şeydi? Arif Ağa'yı küçük düşürmemek için ne yapmalı yahut ne yapmamalıydım? Yere bakmak, gözlerine bakmamak, iki eli önde kavuşturmak, boynu eğmek, yürürken önüne geçmemek, geriden yürümek, bir şey sorulmadan konuşmamak, yüksek sesle konuşmamak, bunlar bizim oralardan bildiğim şeylerdi. Biz beylerimize, voyvodalarımıza karşı böyle davranırdık. Bütün bunlardan başka ne olabilirdi? Yaşamak ya da en azından kötü muamele görmeden yaşamak için kısa sürede öğrenmeliydim. Tuhaf bir şeyi birden fark ettim. Kaçmayın için düşünmüyordum. Son kahramanlığım cesaretimi kırmıştı.